Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedik'in sabah programına hoş geldiniz. Bugün 14 Mart Perşembe, günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Fitch'in Türkiye analisti, Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Seçim sonrasında enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini beklediklerini ifade etti. Fitch'in Türkiye analisti Eric Morales, Türkiye'nin yeniden yatırım yapılabilir notu alması zaman gerektiren bir süreç. Bunun için bazı kırılganlıkların giderilmesi ve politikanın başarısına bakmamız gerekiyor diye konuştu. Merkez Bankası da enflasyonla mücadele kapsamında ve de tabii döviz talebini kısabilmek için aksiyonlar alıyor. Dün zorunlu karşılık talimatında değişikliğe gitti. Aktif büyüklüğü 500 milyar lira üzerinde olan bankalar TL yükümlülükler için zorunlu karşılıkların %25'ini, aktif büyüklüğü 100 milyar lira üzerinde olan bankalar ise TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların %15'ini bloke olarak tesis edecek. Söz konusu adımla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir izleneceği düşünülüyor. Bazı uzmanlar düzenlemenin gün içi likiditeyle ilgili olduğu ve TL'nin gün içi hareket hızının bir miktar yavaşlayacağı görüşünde. Dün banka hisselerinde yaşanan sert düşüşün bugün devam edip etmeyeceği de izleniyor olacak. Türkiye'nin en önemli ticaret pazarlarından biri olan Euro bölgesinde sanayi üretimi Ocak'ta sert düşüş gösterdi. Euro bölgesinde üretim Ocak ayında Aralık ayına göre %3,2, geçen yılın aynı dönemine göre %6,7 geriledi. Avrupa Birliği'nde ise sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda %2,1, yıllık bazda ise %5,7 düşüş gösterdi. Ticaret Bakanı Bolat, gümrük birliğinin modernleştirilmesi ve hizmet sektörünü de kapsama alması konusunda Avrupa Birliği ile masaya oturmak istiyoruz. Bu noktada bir hafta sonra AB konseyinden çıkacak karar muhtemelen Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabilir açıklamasını yaptı. Gümrük birliği revizyonu konusu uzun zamandır gündemde ve uzun zamandır da aksiyon alınması gerekiyor. Bakalım bu sefer bir sonuç çıkacak mı? Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışları takip edilecek. Amerika'da TÜFE rakamından çok fazla etkilenmeyen piyasaların gözü bugün de üretici fiyatlarında olacak. TÜFE Amerika'da biraz beklentilerin üzerinde gelmişti hatırlarsanız. Amerika'da manşet üfe'nin yıllık bazda %0,9'dan %1,2'ye yükselmesi beklenirken çekirdek üfe'nin ise %2'den %1,9'a gerileyeceği tahmin ediliyor. Bakalım rakamlar ne gösteriyor. Evet, siyasette tabii söylevler artıyor seçimler yaklaşırken. Özgür Özel 170 milyar lirayı kur korumalı mevduata verdiler diye açıklama yapmış. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Özgür Özel, CHP'li başkanların göreve geldikleri gün belediyeye mal varlıklarını asacaklarını söyledi. Her sene asacaklar, bizim başkanlara güvenimiz tam, onların kendisine güveni tam. Eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur diye konuşmuş. Milli gelirin %1'inin tarımsal destek için kullanılması gerektiğini söyleyen Özel, oradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi. 170 milyar lirayı kur korumalı mevduata verdiler. Biz çiftçiye para verelim dediğimizde para yok diyorlar. Emekliye para verelim dediğimizde para yok diyorlar diye konuşmuş. Erdoğan ise milli gelir açıklaması yapmış. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisi tarafından Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik. Satın alma parametrelerine göre milli gelirde dünyada 11. sıradayız. Türkiye'nin önü de ufku da bahtı da açıktır. Türkiye'ye yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır. Daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi zenginleştirmeye daha hızlı erişeceğiz diye konuştu. Rakamlara baktığınızda Türkiye milli gelirde son 10 yılda geriye düştü aslına bakarsanız. Tabii büyük bir ekonomiyiz, kim ne derse desin, ne olursa olsun. O yüzden sıralamalardan ziyade bu performansın artmasını talep etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu arada Erdoğan Akbelen maden sahası iznini iptal etti. Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kanun hükmünde kararname resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Fitch küresel ekonomik görünüm raporunun Mart sayısını yayınladı. Büyüme görünümü iyileşiyor ancak enflasyon devam ediyor başlığını taşıyan raporda kısa vadeli büyüme beklentilerinin iyileşmesi nedeniyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahmininin 0,3 puan arttırılarak %2,4'e yükseltildiği kaydedildi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda PMI endeksi, tüketici güveni ve diğer yüksek frekanslı göstergelerdeki son gelişmelerde dikkate alındığında ekonomik ivmenin bu yılın ilk çeyreğinde de devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Fitch'in raporunda kısa vadeli ekonomik kazanımların bu yıl büyümenin daha yüksek olacağına işaret ettiği, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin %2,5'dan %2,8'e çıkarıldığı belirtildi. Raporda Türkiye ekonomisinin 2025'te ise %3,1 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 12 Mart 2024'te paylaştığı ödemeler dengesi istatistiklerinden derleyerek hazırladığı rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre 2024 yılının Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi içerisinde yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklara gayrimenkul satış yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolar değerinde giriş kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları var. Bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini söylemiş. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız ifadesini kullanmış. Bu Karadeniz'de gaz konusu espri konusu oldu artık halk arasında. Biliyorsunuz dönem dönem oralarda bir gaz buluyoruz, bulacağız açıklamaları geliyor. Seçim arifesinde de yine böylesi bir açıklama geldi. Hadi hayırlısı, inşallah öyle olur elbette. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız demiş Bayraktar. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret etmiş. Petrolü, doğalgazı, kömürü aramamız lazım. Madenlerimiz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 vizyonunda hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek. Evet, Putin Batı'ya nükleer resti çekti biliyorsunuz. Dün de bahsetmiştim. Rusya Devlet Başkanı Putin Batı ülkelerini uyararak Rusya'nın teknik olarak nükleer savaşa hazır olduğunu ve Amerika'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun savaşı önemli ölçüde şiddetlendireceğini belirtmiş. 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak ve iktidarını muhtemelen 6 yıl daha uzatacak devlet başkanlığı seçiminin birkaç gün öncesinde konuşan Putin, nükleer savaş senaryosunun aceleye getirilmediğini ve Ukrayna'da nükleer silah kullanımına gerek görmediğini ifade etmiş. Rusya bir televizyon kanalına ve Rus RIA haber ajansına açıklama yapan Putin, Rusya'nın nükleer bir savaşa hazır olup olmadığı yönündeki soruyu askeri ve teknik açıdan bakıldığında elbette hazırız şeklinde yanıtlamış. Putin ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesinin anlamsız bir adım olduğunu ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya'nın Finlandiya sınırında birliklerini ve imha sistemlerini konuşlandıracağını da söylemiş. Bu arada Rusya'nın kritik tesislerine ard arda drone saldırısı gerçekleşmiş. Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik drone saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki iki petrol rafinerisi droneların hedefi olurken saldırı sonrası rafinerilerde yangın çıkmış. Almanya'da gündem döner fiyatları diyor bir başka manşet. Almanya şansölyesi Olaf Scholz'a sosyal medya hesabından yaptığı yayında döner ne zaman 3 euro olacak diye sorulmuş. Bir süredir Almanya gündeminde olan döner fiyatlarına ilişkin Scholz, gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar arz talebe göre belirleniyor diye konuşmuş. Döner üreticileri için maliyet fiyatları da var. Yani dönerin fiyatı için bir üst sınırlama getirilmeyecek. Ancak Almanya'da enflasyon son zamanlarda düşüyor ve daha da düşecek diye konuşmuş. Almanya'da döner fiyatları şehirden şehre değişiyor. Ancak ortalama 7 euroya döner yemek mümkün. Dönerin Almanya'da fiyatı son yıllarda %70 artmış. Başbakan konuşmaya devam ederken verdiği yanıttan memnun olmayan gençler, eski Başbakan Merkel döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu eleştirisinde bulunmuşlar. Ah ah, biz ne yapalım? Bizde de aldı başını gitti her şeyin fiyatı. Almanya'da döner tartışılıyor. Biz de tartışabiliriz burada elbette. Biz artık hangi birine çok pahalı diyeceğimizi, hangi birinin fiyatları uçtu gitti diyeceğimizi bilemez noktadayız. Son bir not, AB yapay zeka yasasını kabul etti. Avrupa Parlamentosu ChatGPT ve Gemini gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasayı onayladı. Yapay zeka yasasına göre Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli olması, temel haklara saygı göstermesi gerekecek. Yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenecek. Yüz görüntülerinin internetten veya kapalı kamera sistem görüntülerinden alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dini inançlar gibi hassas verileri çıkarmak için biyometrik sınıflandırma yasak kapsamına girecek. İnsan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan yapay zeka yasaklanacak. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Kritik altyapı, eğitim, istihdam, sağlık, kamu hizmetleri, bankacılık, göç ve sınır yönetimi ve seçim gibi demokratik süreçlerdeki yapay zeka sistemleri yüksek risk kategorisinde yer alacak. Bu tür sistemlerde risklerin değerlendirilmesi, azaltılması, kullanım kayıtlarının tutulması, şeffaflık ve insan gözetimi sağlanması gerekecek. O kadar hızlı giriyor ki yapay zeka hayatımızın içerisine, bir gün bir uyanacağız ve bakacağız ki her yerde her şeyi etkiliyor. Dünya bu noktada artık yasal düzenlemelerini bile yapıyor. Türkiye'de de çeşitli çalışmalar var ama henüz böylesi adımları atıyor değiliz. Ama çok hızlı bir şekilde bir trenin daha arkasından bakmamak için aksiyon almakta fayda var. Tüm kurumlar, kuruluşlar, şirketler, bireyler için söylüyorum. Evet, kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum. Yarın yine yeniden Radyo Gedik'te sabah programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.